Değişime doğru atılan ilk adım farkındalıktır. Farkında olmanın en iyi yolu ölçmektir. Tüm kazananlar izleyicidir. Ölçene kadar hiçbir şeyi geliştiremezsin. Sevgili dost, bugün Darren Hardy'nin yazdığı Bileşik Etki kitabı üzerine konuşuyor olacağız. Sana bunu özetleyeceğim. Gerçekten çok özel bir kitap. İlk duyduğumda okumayı çok istemiştim. Ancak Türkçe'ye çevrilmemişti henüz. Bende de İngilizce olmadığı için okuyamamıştım. Çok şükür sonradan tercümesi yapıldı. Bu kitap üretkenlik üzerine yazılmış bence en iyi kitaplardan biri. New York Times'ın en çok satanlar listesinde uzun süre ilk sırada yer aldı ve bu ilk sırayı uzun bir süre kimseye kaptırmadı. Çok güzel bir alıntı daha yapacağım başlarken. Bileşik etki, küçük, görünüşte önemsiz eylemlerden büyük ödüller kazanma stratejisidir ve ölçene kadar senin için önemli olan hiçbir şeyi geliştiremezsin. Şunu söyleyebilirim ki kitap çok basit ama bir o kadar güçlü mesajları olan özel bir kitap. 6 bölümde aktarıyor olacağım sana anlattıklarını. Çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Bölüm 1, Bileşik Etki, yani 1. bölüm kitapla aynı ismi taşıyor. Burada en büyük mesajı da veriyor aslında. Bileşik etki uzun bir süre boyunca tutarlı bir şekilde yapılan bir dizi küçük akıllı seçimlerden büyük ödüller elde etme ilkesidir. Ardından güzel ve anlamlı bir soru soruyor bize. Tam şu anda 1 milyon lira mı yoksa 30 gün boyunca her gün 2 katına çıkacak 1 kuruş mu istersin? Yazar farklı soruyor tabii bunu ama ben rahat anlaşılsın diye lira olarak ifade ettim. Peki soruya dönersek hangisini tercih edersin? Hemen şu anda avucuna sayılacak 1 milyon lira mı yoksa şu an sana 1 kuruş verilecek ama 30 gün boyunca her gün kendini 2'ye katlayacak? Doğrusu şu ki bize hep yanlış şeyler öğretildiği için çoğumuz ilk seçeneği isterdik. Ancak başarının ve kazanmanın yolunu öğrenenler için doğru seçenek kesinlikle ikinci seçenek. Birazdan bunun matematiğini paylaşacağım. Burada yazara bir kez daha döneceğim çünkü çok güzel bir aktarımı var. Bana yeteri kadar zaman verin ve herhangi bir yarışmada herhangi birinciyi yenebileceğimi kanıtlayayım. Hayır, çok zeki ya da yetenekli değilim. Sadece alışkanlıklarımı değiştirebilirim ve bunların sürekliliğini sağlayacak metanetim var. Evet, yazar burada büyük bir laf etmiş gibi görünüyor ama haklı olduğu da ortada. Çünkü hedeflere yönelik küçük başarıların kararlılık ve sabır ile sürekliliği sağlanırsa bileşik etki seni hedeflerine kesinlikle ulaştırır. Böyle bir stratejidir diyor. Bu arada rakamlara dönersek 20. günde halen 5242 lira 88 kuruşun ve bitime 3 gün kala yani 27. gün sadece 671.088 lira 64 kuruşun var. Ancak sabredecek olursan 30. gün tamı tamına 5.368.709 lira 12 kuruşun oluyor. Yani başlangıçta sana teklif edenden 5 kat hatta 5 katından bile daha fazla. İşte bileşik etkinin gücü bu sevgili dost. Küçük de olsa süreklilik arz eden adımlar. Ve bileşik etki muazzam miktarda sabır ile inanç gerektiriyor. Ancak gerçek şu ki birçok insan bu sabrı ve inancı göstermiyor. Çünkü ne yazık ki biz bunlar için değil, anında tatmin olmak için programlandık. Enteresan bir şekilde hiç zorlanmamak için büyütüldük. Aman oğlum atlama, aman kızım zıplama, aman düşersin, aman zorlanırsın, sakın böyle bir işe girişme, çok zorlanırsın, sakın işte büyük hayaller kurma, sonra hayal kırıklığına uğrarsın vesaire. Yani hayat sanki böyle dümdüz bir yol olması gerekiyormuş gibi sürekli biz haz almak zorundaymışız. Hiç zorlanmayacakmışız ya da zorlanmadan büyümek, yara almadan büyüyebilmek mümkünmüş gibi büyütüldük, öyle değil mi? Tabii ki zorlanacağız, tabii ki sabredeceğiz, tabii ki metanet ve inanca ihtiyacımız var. Hem de her zaman da olacak. Az önceki bileşik etki örneği bu arada yapacağımız iyi ve kötü seçimler için geçerli. Yani sadece iyi seçimlerde değil. Çok hoşuma giden bir örnek var. Japonya'dan Türkiye'ye gelmek üzere bir gemi yola çıksa, rotasındaki bir santimlik sapma 6 ay sonra gemiyi Güney Afrika'dan çıkarır. Yahu insan düşünüyor, koca okyanus nasıl bir santim bu kadar etkili olabilir? Ama aynı az önceki para örneğinde olduğu gibi buradaki bir santim de devamlılığı olan bir santim. Ve o bir santimler birleşince kilometreler hatta binlerce kilometreye ne yapabiliyor? Çıkabiliyor sonuç. Peki bu bilgilere ulaşmak dijital çağda bu kadar kolay olmasına rağmen neden çoğunluk sıradan hatta kötü hayatlar yaşıyor? Çünkü kötü alışkanlıkların en önemli özelliği bizi hemen ödüllendiriyor olması. Onu yaptığımız anda bir haz alıyor olmamız. Börek, poğaça, pasta yemenin ödülü tadının güzel olması ve hemen o anda bizi ödüllendirmesidir. Fakat bunu sürekli yapacak olursak birkaç ay sonra aslında bir ödül değil, kendi kendimize verdiğimiz bir ceza gibi olduğunu anlarız. Tersine bugün spor yapmaya başlayacak olsan ilk anda alacağın karşılık bir haz değil, aksine kas ağrılarıdır. Lakin buna biraz sabredecek olursan birkaç ay sonra fit ve güçlü bir vücuda sahip olacaksın. Şimdi bir daha düşün lütfen. Hangisi gerçek haz, hangisi gerçek acı? Peki madem durum böyle, dengeyi nasıl lehimize çevirebiliriz? Cevap yine yazardan geliyor. Tabii ki yaşamın için sorumluluk alarak diyor. Örneğin yatmadan önce 10 dakika kitap okuma alışkanlığı geliştirsen acaba bir süre sonra bu seni nereye ulaştırabilir? Sabahları ertelediğin o 15 dakika içinde egzersiz yapsan, meditasyon yapsan, ibadetine, maneviyatına yönelsen güne nasıl başlardın? Öğlen ya da akşam yemeğinde fazladan aldığın o 100 kalori, 200 kalori olmasa şu an bedenin neye benzerdi? Şu an sindirim sistemin, bağışıklık sistemin nasıl çalışıyor olurdu? Unutmamak gerekiyor ki tekrar eden her düşünce, yenik düştüğümüz her dürtü, sürekli olarak verdiğimiz kararlar bir şekilde bileşime katkıda bulunuyor ve büyük sonuçlara götürüyor bizi. O yüzden işte bugün hayatınla ilgili bir sorumluluk alıp bir şeyleri değiştirmek için küçük adımlar dahi atsan, sürekliliğe dönüştürürsen onlar senin için muazzam sonuçları getiriyor olacak. İkinci bölüm seçimler ya da seçimlerinin farkında olmak. Burada çok güzel bir alıntı yapacağım kitaptan. İyi alışkanlıklar ve disipline edilmiş kurallar üzerine inşa edilen bir günlük rutin, aramızdaki en başarılıları diğerlerinden ayıran şeydir. Yani yazar bize bu bölümde şunu söylüyor. Seçimlerini yaparsın, sonra seçimler de seni sen yapar. Aristo 2500 yıl önce söylemişti ya, tekrar tekrar yaptığımız şeyiz biz diye. İşte gerçek bundan ibaret. Yani yazar diyor ki hayatının bileşik etkisi üzerinde her seçiminin etkisi var. Seçimlerini bilinçli olarak yapmaya başladığında onları şekillendirme gücüne sahip olursun diyor. Yani otomatik pilotta yaşamayı bırakmalısın diyor. Otomatik pilot ne demek? Tahmin edebileceğin gibi bilinçaltından bahsediyor. Bilinçaltımız sistemin işleyişi gereği üzerine çok düşünmeden davranışlar sergilememizi ister. Aksi halde şöyle düşün, her sabah konuşmayı, yemeği, yürümeyi ya da araba kullanmayı tekrar öğrenmemiz gerekebilirdi. Biz bir şeyleri öğreniriz, ona havale ederiz, o da bizi otomatik olarak yönlendirir. Ancak tamam, sistem böyle işliyor, buraya kadar eyvallah, ancak işte biz ona gönderdiklerimizi daha bilinçli olarak bir elekten geçirirsek acaba hayatımızı muhteşem bir noktaya taşıyamaz mı? Yani alışkanlığa dönüşecek olan şeyleri iyice düşünerek bilinçli seçimler yaparsak. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen şimdi başlamak için ilişkilerin için %100 sorumluluk almayı seç diyor yazar. Yenilgilerin ve onların sana öğrettiği dersler için %100 sorumluluk almayı seç. Şansın için %100 sorumluluk almayı seç. Çok zamanımız olmadığı için bir tanesini örnek vereceğim. En sonuncusuna. Şans nedir? Hayatımızın birçok bölümünde birilerine bakıp ya ne şanslı insanlar dedik değil mi? Ama gerçek şu ki şans hazırlık ile fırsatın birleştiği yerde ortaya çıkıyor. Hatta yazar biraz daha genişletiyor. Diyor ki hazırlık, tutum, fırsat ve eylemin birleşmesinden meydana gelir şans. Bir örnek vereyim. Bir futbolcuyu düşün. Çoğunlukla yedek soyunuyor. Kendisi gibi işte 10 tane arkadaşıyla yedek kulübesinde oturuyor. Çok nadiren şans geliyor kendisine. Ama buna rağmen diğerleri gibi yapmıyor. Hocam bana şans vermiyor diyerek sıradan antrenmanlar yapmıyor. Beslenmesine dikkat ediyor. Kalabalıkların arasından sıyrılarak gerekirse kendisine bir koç tutuyor. Başarılı olmak için neler yapması gerektiğini araştırıyor. Kısacası hazırlık yapıyor ve güzel bir tutuma sahip. Ve bir gün beklenmedik şekilde maçın daha 10. dakikasında 20. dakikasında biri sakatlanıyor, sarı kart görüyor, bir şey oluyor. Hocası diyor ki hadi çık bakalım. Tahmin edebileceğin gibi böyle bir şey olduğu anda o şansı harika bir şekilde değerlendirecek. Neden? Çünkü o güne kadar hazırlandı. Ve birileri yine de arkasına bakıp ya ne şanslı ya. O gün hocam onu değil de beni çıkarsaydı keşke diyecek. Ama öyle olsaydı bile kendisi için bir şey değişmeyecek. Neden? Çünkü yeterince hazırlığı yoktu. İşte başarılı insanlarla sıradan insanları ayıran en önemli yaklaşımlardan biri bu. Ve burada bu bölümde bize verdiği çok önemli bir mesaj var. Yazarın diyor ki ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Bu nedenle hayatınızda nelere odaklandığınızı ve neleri ölçtüğünüzü ya da ölçmeniz gerektiğini anlamalısınız diyor. Yazar bazı tavsiyelerde bulunuyor. Çok hoşuma gitti. Onları aktaracağım. 4 madde. En çok mücadele verdiğin alanı, kişiyi, durumu düşün ve bu durumun hangi yönlerine minnettar olduğunu yaz. Ölçeceğin ikinci şey, hayatta nerede başarı ya da başarısızlık için %100 sorumluluk almıyorsun. Yapman gereken ama yapmadığın 3 şeyi yaz ve sorumluluğu geri almak için şimdi yapmaya başlayabileceğin 3 şeyi daha yaz. Geliştirmek istediğin alandaki en az bir davranışı hemen şimdi belirle ve harekete geç. Sevgili dost, gerçekten muhteşem tavsiyeler. Umarım kalem kağıdını almışsındır. Eğer henüz almadıysan da lütfen burada videoyu durdur. 30-40 saniye geriye git ve buradaki 4 maddeyi tek tek yaz. Hayatında çok hızlı değişimler olacağına garanti verebilirim. 3. bölüme geçmeden son bir alıntı. Borçtan kurtulmaya karar verdiysen harcadığın her kuruşu bileceksin. Kilo vermeye karar verdiysen yediğin her şeyi takip edeceksin. İşte burası çok ama çok önemli. Odaklanmaktan bahsediyor. 3. bölüm alışkanlıklar. Bazıları nereye gittikleri hakkında hiçbir fikirleri olmadan öylece alışkanlıklarının götürdüğü yere gidiyorlar. Sevgili dost, sen de biliyorsun ki alışkanlık dediğimiz şey neredeyse tamamen istem dışı hale gelen kazanılmış bazı davranışlardır. Az önce de konuşmuştuk. Otomatik pilottaki seçimlerdir kısacası. Ve her tekrarda daha da güçlenir. Olumlu bir alışkanlık da olsa, olumsuz bir alışkanlık da olsa. Çoğu insan ortalama bir hayat yaşıyor çünkü alışkanlıklarının bilinçsizce oluşmasına izin veriyor. Ama bu alışkanlıklar sonraları hayatlarının gidişatını belirleyen seçimlere dönüşüyor. Hani çok güzel bir söz vardı ya, söyleyeni şu an hatırlayamayacağım ama geleceğinizi seçemezsiniz ama alışkanlıklarınızı seçebilirsiniz ve alışkanlıklarınız da sizin geleceğinizi oluşturur. Ve bu bölümde de yine çok güzel 5 tane tavsiyesi var yazarın. Onları aktarıyor olacağım sana. 1. Bileşik etkinin ışığında alışkanlıklarının gücünü kabul et. Yani ilk adım bir kabul diyor. Alışkanlıkların ne kadar güçlü olduğunu kabul etmelisin, olumlu ve olumsuz anlamda. 2. Davranışlarını değiştirmek için güçlü ve motive edici bir neden belirle. Şu an kendine sor. Neden değişmeliyim? Şu an zoruma giden neler var şu hayatta? Neleri değiştirmeliyim? Bunu neden yapmalıyım? Kim için yapmalıyım? Güçlü bir nedene sahip olana kadar nasıllar önemsiz kalacak diye çok güzel bir sözü vardı yazarın. Benim de çok önemsediğim bir konudur. Kendi kitabımda da bahsettiğim çok çok önemli bir olaydır nedenler. 3. Etkili hedefler belirle ve başarının nasıl göründüğünü net bir şekilde görselleştir. Yani bilinçaltı seviyede dönüşüm için diyor görselleştirme yap. Önce etkili hedefler, seni heyecanlandıracak, gözlerini kamaştıracak hedefler belirle. Sonra da başardığında bunun nasıl bir şeye benzediğini görselleştir. Her gün yap bunu ve bilinçaltı seviyede değişimi başlat. 4. Seni hedeflerinden alıkoyan kötü alışkanlıklarını belirle ve onları ortadan kaldırmak için harekete geç. 5. Hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyacağın iyi alışkanlıkları belirle. Şunu kabul etmek lazım. Değişim zordur. Çok kolay bir şey değildir. Ama eğer kendimize karşı sabırlı olursak hepimiz çok daha iyi hayatları inşa etme gücüne sahibiz. Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my arm around so you. Ve 4. bölüm momentum. Kısa mesajı şu. Tutarlılık ve devamlılık kritik bileşenlerdir. Ama bunu biraz daha açacak olursak harika bir söz var. Momentumun en zor kısmı başlangıçtır. Ama oyun alanında atlı karıncayı itmek gibidir. Hareket ettikten sonra çok kolay bir şekilde devam edebilirsiniz. Eğer 2 hafta önce yayınladığım İyiden Mükemmel Şirkete isimli özeti dinlediysen ya da o kitabı okuduysan hatırlayacaksın. Orada da benzer bir şeyden bahsediliyordu. Değişim çarkından ve muhteşem anlatılmıştı. Her ikisi de aynı şeyi söylüyor bize. Biraz zordur başlangıç, döndürmek zordur bir çarkı ama o dönmeye başladıktan sonra kendi ağırlığından da alacağı ivmeyle fizik kuralları gereği müthiş bir hıza ulaşır. Senin eforun düşse bile daha çok, daha hızlı döner. İşte burası zirve noktada başarılı insanların çok iyi anladığı bir noktadır. Burada yine çok güzel bir şey aktarıyor yazar. Diyor ki gününün düzenli bir parçası haline gelen bir şeyi yapmadığında garip hissetmeye başlarsın ya. İşte o zaman momentumu da fark edersin diyor. O sallandığın zaman seni dik tutan çelik bir halattır adeta. Senin üzerinden engelleri kaldıran bir rüzgardır diyor. Yani başta bileşik etkinin ne kadar önemli olduğunu anladık. Seçimlerimizi bilinçli bir şekilde yapmaya başladık. Hayatımızın sorumluluğunu aldık. Alışkanlıklarımız üzerine çalışmaya başladık. Ve yavaş yavaş bir momentum kazandık hedeflerimiz için, değil mi? İşte buradan itibaren artık diyor çok daha farklı bir noktaya gitmeye başlarsın. Peki momentuma, yani yaptıklarının adeta artık katlanarak sonuç verme seviyesine nasıl ulaşırsın? Yazar burada çok pratik bir aslında tavsiyede bulunuyor. Çok hoşuma gitti hakikaten. Diyor ki sabah ve akşamlarını kontrol edebilirsen, güçlü başlayıp güçlü bir şekilde bitirebilirsen günü, günün geri kalan kısmını zaten muhteşem geçirirsin. Yani günlük rutinlerinde ustalaşırsan çok güçlü bir adım atmış olursun momentum için diyor. Ve bununla ilgili kendi rutininden bahsediyor. Sabahları 2 saatlik rutini var. Bir de akşam 3 maddelik daha kısa bir rutini var. 1. Sabah 5'te uyanıyor ve minnettar olduğu 3 şey üzerine düşünüyor. Yani kimler için ya da sahip olduğu neler için şükrettiğine, şükretmesi gerektiğine odaklanıyor. Düşünsene ne kadar muhteşem bir başlangıç. Ne kadar güçlü hissettirir insana kendisini. Sonra 10 dakika kadar bir esneme, işte egzersiz yapıyor. Ardından 30 dakikalık bir okuma rutini var. Sabah saat 6'da 60 dakikalık bir derin çalışma rutini var. Ve son olarak kalibrasyon. Yani bir şeyleri ölçtüğü bölüm var 15 dakika. Nasıl gidiyorum, neleri değiştirmeliyim gibi bir 15 dakikalığına buraya odaklandığı zaman dilimi var. En son adımı da bugün için en önemli 3 görevini belirlemek oluyor. Akşam rutini daha basit. 3 adım gerçekleri planıyla kıyaslıyor. Yani sabah bir plan yapmıştı ya, acaba gerçekler ona uydu mu? Yani gün içinde bu planı gerçekleştirebildi mi? Eğer cevap hayırsa buna neler engel oldu, ben bunun için ne yapabilirim? 2. Yeni fikir ve anlayışlar üzerine düşünmek. Kendisine mutlaka şunu soruyor. Bugün ne öğrendim? Yarınımı daha iyi hale getirmek için neler yapabilirim? 3. İlham verici bir kitabın 10 sayfasını okuyor. Yani yatmadan önce mutlaka 10 sayfa kitap okuyor. 5. bölüme geçmeden önce burada ritüel haline gelen davranışlarımıza baktığımızda şurası önemli. Bize enerji veriyordur ama güçlü sonuçlar getirmiyordur. Ve biz bir hedefe odaklanmışız. O zaman bunu değiştirmekten çekinmememiz gerekiyor. Yani tamam bana iyi geliyordur ama özellikle dönemsel olarak odaklandığım hedefimle ilgili değildir. Faydası yoktur. İşte orada onu değiştirmekten çekinmemeliyim. 5. bölüm. Etkiler. Burada verdiği en önemli mesaj şu. Değişim zaten yeterince zordur. Adeta insanın kendi kendisine bir meydan okumasıdır ve saygı duymak gerekir değişime karar veren kişiye. Ancak bu zorluğun içerisinde kendin için olayı daha zorlaştırma. Kısacası başarıya ulaşmak için bir yola çıktığında bir sürü bilgiye maruz kalıyorsun. Yani bu zorluğun içerisinde kendini bazı etkilerden soyutlamalısın diyor. Başarıya ulaşmak için atacağın adımlardan en önemlisi ya da en önemlilerinden biri içinde boğulduğun bilgileri, çağrışımları ve ortamları bilinçli olarak uygun hale getirmektir. Ya da William James'in o muhteşem sözünde anlattığı gibi. Ne diyordu? Bilgelik neyi görmezden gelmen gerektiğini bilme sanatıdır. Yani kısacası yazar diyor ki öyle bir çağda yaşıyoruz ki her yerden bilgiler geliyor. Bildirimler geliyor, uyaranlar, sosyal medyası, telefonları vesaire bitmez tükenmez bir bilgi akışı. Ama bunlara maruz kalırsan kendine kötülük yaparsın. Burada da birkaç çok pratik tavsiyesi var. Düşüncelerinin kalitesini değiştirmek için girdilerinin kalitesini değiştirmelisin diyor. Yani gün içerisinde nelere maruz kalıyorsun, bunları ölç ve ardından da neleri elemen gerekiyorsa ele. Kendini bir medya diyetine sok, haber okumayı bırak. Bu arada kendimden bir örnek vereyim. 2019 yılından bu yana gazete okumam, haber izlemem asla. Hatta bizim evde çok nadir yasaklar vardır. Yasaklardan biri de haber izlemektir. Çünkü kimseye bir faydası yoktur. İnterneti diyor sesli kitaplar ve kurslar için kullan. Yani kendini eğitmek, geliştirmek için kullan interneti. Başka şeyler için internette zaman harcama ve unutma. Nerede olursan ol sürekli bir bilgi bombardımanı altındasın. Bunu ancak kendin seçebilirsin. Neleri alacağını. William James'in sözünde bahsettiği gibi bilgelik neyi görmezden geleceğini bilme sanatıdır. Bir şeyleri görmezden gel ki sadeleştirmeyi bilesin. 6. ve son bölüm hız. Yani son bölümde şuraya bakıyoruz aslında. Yazar bize ilk bölümde ne demişti? Bileşik etkinin gücünü anla. Her gün küçük de olsa bir şeyler yapmaya başla. Yeter ki sürekli olsun. 2. bölümde seçimlerinin farkında ol. Gitgide hayatını daha iyi bir noktaya taşı demişti. Bazı şeyleri ölçmemizi istemişti. 3. bölümde alışkanlıkların önemine değinmişti. Birkaç tavsiyede bulunmuştu. 4. bölümde momentumu konuştuk. Rutinleri, ritüelleri konuştuk. 5. bölümde hangi etkilerden kendimizi soyutlamamız gerektiğine, yani gitgide böyle başarıya doğru daha emin adımlarla ilerlemeye başladık. Artık diyor ki hızlanmalısın. Çabalarına biraz daha fazla enerji ve emek vermek sadece sonuçlarını iyileştirmekle kalmaz. Onları aynı zamanda çoğaltır diyor. Bana göre bu son bölümdeki mesajı yıllar önce hemen hemen hepimize babamız ya da annemiz vermişti. Nasıl? Hani bisiklet sürmeyi öğrenmeye çalışıyordun da baban seleden tutuyordu ve sana şöyle fısıldıyordu. Pedal çevir ve karşıya bak. Gerçekten hayatın sırrı buradaydı. Karşıya bak ve pedalları çevir. Neden? Karşıya bakmak kendine güvenmenin, bir hedefe odaklanmış olmanın ifadesiydi. Pedal çevirmek ise bir hedefe ulaşmak için bir davranışı sürekli tekrarlıyor olmaktı. Ve bir süre sonra aynen atlı tarınca örneğinde olduğu gibi kendi kendine hızlanabilmek demek. Artık bir denge bulmak ve onun sayesinde aynı eforu sarf ediyor olmana rağmen hızlanmak demekti. Artık sonuçlarının katlana katlana büyümesi demekti. Kısacası ilk 5 bölümde söylenenleri yaptığın takdirde artık sadece hızlanmaya odaklanacaksın. Bunun bir benzeri uçaklar için vardır değil mi? Uçak ilk kalkarken çok zorlanır. En büyük gücünü orada harcar. Ama yükseldikçe harcadığı güç azalır. Çünkü basınç ve sürtünme azalır. Yükseldikçe rahatlar. İşte bu bizim için de böyledir. Alışkanlıklarımızı kötüden iyiye çevirdikçe, momentum kazandıkça, bilinçli seçimler yaptıkça adeta sürtünme ortadan kalkar. Adeta yükselmeye başladı. Ve yükseldikçe hızını seyretmemiz çok daha kolaylaşır. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada geçen hafta bu hafta için Steve Jobs kitabını özetleyeceğimi söylemiştim ama sonradan baktım. Steve Jobs'la ilgili her türlü bilgiye ulaşmak zaten çok kolay. Bu da bir biyografi kitabı. Dolayısıyla onu özetlemekten vazgeçtim. Bitirirken kitaptan bazı alıntılar aktaracağım. Çok ama çok güzel alıntılar. Bir hedef belirlediğinde çoğu insan hedefine ulaşmak için ne yapmam gerekiyor diye soruyor. Bunun yerine kim olmam gerekiyor diye sormalısın diyor. İnanılmaz sevdim bu sözü. Kötü alışkanlıkların için tetikleyicilerini belirle. Kim, ne, nerede, ne zaman kötü alışkanlıklarına başlamanı istiyor. Bunu zaten bir kere belirledin mi? Onlardan uzak durduğun takdirde o kötü alışkanlıklardan kolaylıkla uzaklaşırsın değil mi? Eğlenceye karşı eğitim oranın nedir? Unutma ki insanların yalnızca %20'si zamanlarını eğitime odaklanarak geçiriyor. Geri kalan %80'i eğlenceye odaklı ve doğal olarak sıradan hayatlar yaşıyor. Söylediklerinle yaptığın şey arasında bir fark varsa davranışın kazanır. Önce istediğin hayatı, sonra istediğin işi tasarla. Çoğu insan nasıl bir yaşam inşa etmek istediğini düşünmeden önce bir kariyer seçiyor. Haftaya görüşmek üzere sevgili dost. Kendine çok ama çok iyi bak.